Hayatın sesleri. Efendim merhaba. Türkiye'de saatlerimiz 15.04'ü gösteriyor ve yeni bir haftanın bu ilk gününde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bizler de sevgili dinleyenlerimiz. Başkent'ten selamlıyoruz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimizi yine. Evet, bugünkü hayatın seslerini siz sevgili dinleyenlerimiz için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi diliyor ve istiyoruz ki sizler de dahil olun programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı biliyorsunuz ancak yine de hatırlatmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefonlarımız. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Ve Türkiye'nin Sesi Radyosu, Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Dokunmuş
dünya bir hazine. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Rektör Danışmanı Doktor Sayın Hilmi Bengi bizlerle birlikte. Merhabalar efendim.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, Uluslararası Bilgiye Erişim Günü'nü konuşacağız. 28 Eylül evet. Sanıyorum, değil mi tarihi?
Evet. UNESCO belirli dönemlerde bazı tarihleri uluslararası gün olarak tespit ediyor. 28 Eylül tarihini de 17 Kasım 2015'te aldığı bir kararla bilgiye erişim günü, evrensel bilgiye erişim günü olarak ilan etti. Bu çerçevede...
Evet, tam onu soracaktım. Nedir, nedir amacı diye?
Amacı tüm dünyada bilgi erişimini kolaylaştırmak, özellikle internet altyapısını geliştirmek, bütün insanların, erkek, kadın, hatta engelli, bütün insanların bilgiden yararlanmasını sağlamak. Dikkatleri buna yöneltmek, bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırmak, bariyerleri kaldırmak, dikkatleri buna çekmek bakımından özel bir gün tahsis ediliyor.
Evet, bugün çerçevesinde de yeni projeler var herhalde,
evet.
Onlardan da
evet.
Konuşacağız ama öncelikle bu 2003 yılında bilgi edinme hakkı çıktı, sonrasında da E-Devlet yasal uygulaması başladı. Tabii bilgi edinmek herkesin hakkı, ancak nitelikli bilgiye erişimde de her zaman doğru bilgiye ulaşmak mümkün değil. Çoğu zaman da sıkıntı yaşıyoruz herhalde, değil mi?
Evet.
Bu uygulamayla ne kadar daha düzenli oldu? Ne kadar daha nitelikli bilgiye ulaşabiliyoruz acaba?
Evet. Şimdi tabii çağımız bilgi çağı olarak niteleniyor. Aynı zamanda teknoloji çağı. Bilgi ve teknolojiyi buluşturarak doğru bilgiye erişmeyi sağlamak. Amaç bu. Eskiden bize bilgiye ulaşma imkanını kütüphaneler sunuyordu. Bugün internet ortamında aradığımız bilgiye ulaşıyoruz. Arama motorları bize bu imkanı sağlıyor. Gerçi kütüphaneler de bu imkandan yararlanıyor. Örneğin Milli Kütüphane'de bir kaynak arayacağınız zaman Milli Kütüphane'nin internet sayfasından size internet ortamından aradığınız kitabı, kaynağı bulmanıza yardımcı oluyorlar. Hı hı. Hatta kitabı ayırtabiliyorsunuz hafta sonları için söz konusu.
Bu biraz zamandan tasarruf sağlıyor.
O arada TOKAT diye kısa adı TOKAT olan Toplu Katalog Gov.tr adresinden Türkiye'deki bütün kütüphanelerdeki kitapları biz nerede, hangi kütüphanede ne kitap var onu öğrenebiliyoruz ve bir aracı kütüphane vasıtasıyla da onları temin etme imkanına sahip oluyoruz. Dolayısıyla geleneksel bilgi edinme rehberimiz olan kütüphaneleri çağın teknolojisinden de yararlanarak ayağımıza getiriyoruz. Elimizin altına, internette bir tuşun altına görme imkanına kavuşuyoruz.
Yani bilgiye eşit ve evrensel şekilde ulaşmak amaç herhalde, değil mi bu arada?
Evet. Sadece içerideki bilgiye değil, tüm dünyadaki bilgiye de
ulaşabiliriz. Aynı zamanda kültürleri keşfetmek, daha pek çok şey sayabiliriz herhalde, ekleyebiliriz.
Az evvel işaret ettiniz, Türkiye'de 2003 yılında bilgi edinme kanunu çıktı. Bu Avrupa Konseyi'nin 2002 yılında kamusal bilgilere erişim hakkı ile ilgili bir tavsiye kararı vardı. 2009 yılında Avrupa Konseyi belgelere erişim özgürlüğü sözleşmesini oluşturdu. Biz bu sözleşme daha çıkmadan önce 2002 yılında alınan tavsiye kararı çerçevesinde 2003 yılındaki 4982 sayılı bilgi edinme kanunu ile bilgi edinme hakkını yasal zemine kavuşturduk. Bu aslında bizim açımızdan çok önemli bir adım. Bu devletin kendi kabuğuna hapsolma durumunu bir zırh içerisine bürünme durumunu ortadan kaldırıyor, şeffaflaşıyor. Bir anlamda tabir caizse kamu binaları camdan binalar haline geliyor, şeffaf bir şekle dönüşüyor. E-Devlet denilen uygulama da bize hem devletin icraatları hakkında malumat sahibi olma imkanı sağladığı gibi hem de bu kamu kuruluşunun adresine gitmeden bulunduğumuz yerden bilgisayardan birçok bilgiye ulaşma, birçok işimizi de yapabilme.
Kamu sürdürülebilir kalkınmaya da çok büyük desteği var.
Emek
değil
tasarrufu,
mi?
Zaman evet. tasarrufu bu kalkınmaya da tabii dolaylı olarak katkı sağlayan evet. bir olay. Bilgiye erişim günü dolayısıyla geçen yıl UNESCO Genel Direktörü'nün yayınladığı bir mesaj vardı. Orada bu işaret ettiğiniz hususa temas ediliyor. Bayan Irina Bokova diyor ki Aristo'nun bir sözünü hatırlatıyor. Her insan doğası gereği bilmek ister sözünü hatırlatıyor ve bilgiye ulaşmanın gerekliliğini vurguladıktan sonra bu temel insan hakkı bizi insan yapan şeylerin bir parçasıdır. Kapsayıcı olmak ve diyalog kurmak için önemlidir. Hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim için bir temeldir ve sürdürülebilir kalkınmaya yeni yollar açmak için hayati önem taşır demişti. İşte günümüzde sadece tepeden inme bir yönetim değil, artık halkın da katılım sağladığı karşılıklı bir etkileşim, yönetişim denilen bir olay gündeme geliyor ve bu bilgi edinme hakkı ve e-devlet uygulamaları bize bu yönetişim modelinin fiiliyata uygulamaya konulmuş halini sergiliyor. Bu dediğiniz gibi sürdürülebilir kalkınma açısından da önemli bir husus.
Evet. Peki nitelikli bilgiye erişim projeleri kapsamında neler var? Neler konuşuldu şimdiye kadar? Neler hayata geçirildi ve daha neler hayata geçirilmesi bekleniyor?
Bu soruyu sormakta haklısınız. Çünkü internet bize bir imkan sağlıyor ama bu hangi doğru bilgi hangisidir?
Evet.
Biz
çünkü her zaman doğru ve net bilgiye ulaşılamıyor.
Doğru bilgiye nasıl ulaşacağız? Evet. Bir hazine, bir kütüphane özelliği kazandırmasına rağmen internet aynı zamanda bir bilgi çöplüğü, lüzumsuz bilgi deposu haline de geldi. Evet. O bakımdan bu seçiciliği de sağlayabilmek gerekiyor. Bunun için de kamu kurumlarına önemli iş düşüyor. Kamu kurumları nitelikli bilgiye erişim konusunda çeşitli etkinlikler yapıyor. Özel kuruluşlar ile birlikte. Bu çerçevede bu yıl UNESCO'nun girişimiyle bazı ülkelerde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Örneğin Kazakistan'da Almatı'da bir toplantı var. Burada gazetecilerin daha çok katıldığı hem yazılı medya hem de internet gazeteciliği diye tabir ettiğimiz dijital gazetecilik diye tabir edilen internet üzerinden gazetecilik yapanların ve yöneticilerinin, editörlerinin katıldığı bir seminer, eğitim faaliyeti diyelim. Orada bu nitelikli bilgi konusu tartışılacak, ele alınacak. Aynı benzer bir etkinlik yine Tacikistan'da Duşembe'de yapılacak. Şuradan tarihlerine de bakayım izin verirseniz. Evet. Önümüzdeki günlerde 28-29 Eylül'de Cezayir'de benzer bir etkinlik var. Bu Cezayir Telekom'un düzenlediği bir etkinlik. Yine benzer bir etkinlik 28 Eylül'de Kahire'de yapılıyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne. Evet. Aynı bilgiye erişim günü. 25 Eylül'de Tunus'ta bir etkinlik var. 24-28 Eylül arasında Sudan'ın başkenti Hartum'da benzer bir etkinlik var. Suudi Arabistan'da hakeza Riyad'da 25 Eylül'de bugün yapılan bir etkinlik var. Tacikistan'da da 9-12 Ekim tarihlerinde yine Tacikistanlı gazetecilerin katılacağı bir etkinlik Duşembe'de. Bu nitelikli bilgi.
Evet.
Konusunun ele alındığı bir toplantı.
Peki bizim Türkiye olarak bu konuda çalışmalarımız ya da projelerimiz var mı?
Var. Özellikle Kültür Bakanlığı bünyesinde ve üniversitelerimiz bünyesinde bu tarz çalışmalar var. Biz biraz daha meseleyi kapsamlı çerçevede ele alıyoruz. UNESCO Türkiye Milli Komitesi'nin bu konuların tartışıldığı iki komitesi var. Biz iletişim komitesinde de ele alıyoruz. Bir de Dünya Belleği İhtisas Komitesi var. İki komite birlikte çalışıyoruz. Kadir Has Üniversitesi ile önümüzdeki ay İstanbul'da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda hem bilgiye erişim konusunu, nitelikli bilgiye erişim konusunu ve hem de bilginin muhafazası konusunu ele alacağız, tartışacağız. Arşivcilik de bu noktada önem arz eden bir husus. Özellikle dijital arşiv, şimdiye kadar yapılan çalışmaların sayısal ortama aktarılması, bunun neresindeyiz? UNESCO bu hususa önem veriyor. Daha önce üretilmiş bilgilere de ulaşabilmek önemli. Hı hı. Yani nitelikli bilgi de burada önem arz ediyor. Bu çerçevede 17-19 Ekim tarihlerinde İstanbul'da bir uluslararası toplantı gerçekleşecek.
Şimdi tabii dijital arşivcilik dediniz. Dolayısıyla hem ülkemiz hem dünya açısından baktığımızda bilgiye, nitelikli bilgiye erişmek amaçlı dünya belleğine müthiş katkı sağlayacak projeler var aslında.
Tabii. Bu noktada TRT'yi kutlamak lazım. TRT arşivini hazırladığı gibi, dijital ortama aktardığı gibi kamuya da açık hale getirdi. Aynı çerçevede Anadolu Ajansı kurulundan bu tarafa geçilen haberlerin dijital ortama aktarılmasını sağladı. Biliyorsunuz Anadolu Ajansı ilk kurulduğu dönemde daha henüz yeni Türk alfabesine geçilmemişti. Arap alfabesiyle, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış haberler de var. Onlar da çevrilerek yeni araştırmacıların yararlanabileceği hale getirildi. Bunlar çok önemli. Yani bilgi büyük hazine. Bu hazineye ulaşımın da en kolay, en rahat bir şekilde yapılmasını sağlamaya dönük çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de de bu altyapının, internet altyapısının düzeltilmesi, yenilenmesi ve çağa uygun hale getirilmesi için çalışmalar var. Artık daha hızlı internet için fiber altyapısı güçlendiriliyor. Uydu teknolojisinden yararlanıyor. Dünyamız artık hız dünyası. Bilgiye erişeceğiz ama en çabuk bir şekilde nasıl erişeceğiz? Evet. Onun mücadelesini yapıyoruz.
En çabuk, en doğru, en hızlı, en doğru, nitelikli bilgiye. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Konuk
ediyorum.
Olduğunuz bizi bu konuda da bilgilendirdiğiniz için çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Rektör Danışmanı Doktor Sayın Hilmi Bengi stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyor ve hayatın seslerine yine müzikle devam ediyoruz.
Bileceksin nasıl öldüğümü, yapraklarımı nereye döktüğümü. Nereden bileceksin nasıl yazdığımı, bu şarkıyı sen uyurken.
Yanlış bir ağacın yorgunu aşkın.
Deseler ki atar yürek, çıkarıp atamazsın. Ne derlerse haklısın. Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı vazgeçiş bir sevda masalından? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı savruluş yalnızlık rüzgarıyla? Atar yürek, çıkarıp atamazsın. Ne derlerse haklısın. Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı vazgeçiş bir sevda masalından? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı savruluş yalnızlık rüzgarıyla? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı vazgeçiş bir sevda masalından? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı savruluş yalnızlık rüzgarıyla?
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi sizleri ülkemizde çok az bilinen bir sanat olan kurşun kalem oyma sanatıyla uğraşan sanatçı Sayın Nihat Özcan'la tanıştırmak istiyoruz. Kendisi telefon hattımızda. Sayın Nihat Özcan'a hemen merhaba diyoruz. Hayatın seslerine hoş geldiniz efendim.
Merhabalar Nihat Hanım. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Evet, sizin bu sanat yolculuğunuzu birazcık dinleyebilir miyiz? Ne kadar zamandır uğraşıyorsunuz kurşun kalem oyma sanatıyla? Çok zor bir sanat olsa gerek.
Evet, çok kısa bir şekilde özetlemeye çalışayım. Bundan yaklaşık 1,5 yıl evvel şans eseri sosyal medya hesaplarından birisinde dolaşırken yurt dışında çok popüler olan ve bu sanatla iş olarak da profesyonel uğraşan sanatçı arkadaşlardan birinin sayfasına rastladım. Ve çalışmalarını gördükten sonra büyük bir hayranlıkla çok beğendim ve neden olmasın diyerek kendi imkanlarımla deneme yanılma yöntemiyle pratikler yaparak çalışmalarıma başladım.
Neyle başlamıştınız? İlk ne yaptınız?
İlk yaptığım çalışmalardan birisi Galata Kulesi'nin iki boyutlu bir çalışmasını yapmıştım. Tabii çok basitçe bir görüntüsü var. Hatta Instagram üzerinde bir sayfam var. Orada da paylaşmaktayım baştan sona bütün çalışmalarımı. Bir buçuk yıl öncesine döndüğümüz zaman şu anki günümüze geliyoruz. Nacizane çalışmalarımda tabii bu sabırla ve istekle oluşan bir mertebe. Epey ilerletmiş durumdayım ve daha da iyi noktalara ulaşmayı hedefliyorum. Bu sanat alanında dünya çapında sadece 4-5 kişi var. Neden olmasın, bir Türk vatandaşı da o sanatçılar arasına yerleşip ülkemizi temsil etmesin diyerek böyle bir hedefle bu güzel yolculuğa başladım. Çok keyifli çalışması, tabii oldukça sabır gerektiren, emek gerektiren bir çalışma. Bazı çalışmalar 3-4 saatte bitebiliyor, bazıları aylar sürüyor, ara vermen gerekiyor. Çok kritik noktaları olabiliyor, 3 boyutlu düşünmeyi gerektiriyor. Kesici aletlerle çalıştığım için tamamen el aletleri, örnek veriyorum kreatör bıçağı, maket bıçağı, neştere kadar bir takım aşındırıcı malzemelerle minyatür bir heykeltıraşlık olarak çalıştığım kurşun kalemlerin grafit kısımlarından ne hayal ediyorsam onu yapmak adına ilk etapta planlamasını yapıyorum. Nereden başlamalıyım, nasıl gitmeliyim, bir takım çizimlerini yapıyorum. Daha sonra o fotoğraf gözümün önünde oturuyor ve onun üzerinden çalışmaya başlıyorum.
Ne güzel, sizi kutluyoruz gerçekten. Çünkü az önce siz de söylediniz, sabır gerektiren bir şey dediniz. Dolayısıyla ülkemizde evet, özellikle gençlerin çok sabırsız oldukları bir dönemde sizin bu hedefleriniz doğrultusunda, bu yolculuğunuzda başarılar diliyoruz gerçekten. Çünkü dünya çapında 4-5 sanatçı var dediniz. Ülkemizden de neden ben olmayalım dediniz. Size evet, vallahi bu yolculukta başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Her boy kurşun kalemle çalışma yapabiliyor musunuz?
Tabii, yani yapmak istediğim figür ya da bir yazı çalışması hayal ediyorum diyelim ki. Bu bildiğimiz standart kurşun kalemlerin iç kesitinin kalınlığı 2 milimetredir. 2 milimetreden dünya çapında üretilen maksimum boyutlarda 10.5'a 10.5, yani yaklaşık 1 santime 1 santim dolu. Yani tamamen kömür olarak hayal edelim. O şekilde kurşun kalemler de var, üzerinde ağaç kısmı olmayan. Yani 2 milimetre ile 1 santim arasındaki çaplarda birçok çalışma yapabiliyoruz. Tabii yapmak istediğimiz şeye göre bunun planlamasını oturtup onun üzerinden seçim yaparak ilerliyoruz.
Evet, ne güzel, sizi kutluyoruz gerçekten. Peki tüm bunları nerede yapıyorsunuz? Bir atölyeniz var mıdır?
Yok, ben çalışmalarımı işimin haricinde hobi olarak evimin balkonunda küçük bir masa üzerinde başlayarak bu yolculuğa çıktım. Sonrasında biraz daha büyüttüm ve şu anda hayal ettiğimin çok daha üstünde. Yani 1 metrelik bir masa düşünün. Sadece o kadarlık bir alanda evimin kapalı bir balkonu var. Orayı kendime bir atölye ortamı yarattım. Hafta içi mesai saatinden işimin haricinde gece vakitleri, bu arada bir kızım var, çocuğumdan ve eşimden fırsat buldukça çalışmalarımı devam ediyorum. Hafta sonları, bazen cuma, cumartesi geceleri sabahlayabiliyorum, yani uykumdan feragat ederek. Bu şekilde heyecanla, çok severek bu daha çalışmalarımı devam ettiriyorum.
Ne güzel, kutluyoruz sizi. Peki sergilere katıldınız mı hiç? Örneğin fuarlara var mı böyle teklifler?
İşin aslı, oldukça başvurularım devam ediyor. Ancak geri dönüşler konusunda biraz sıkıntılarımız, problemlerimiz var.
Evet.
Ya yer veremiyorlar, teşekkür ediyorlar. Tabii bir taraftan sağ olsunlar, takdir ediyorlar. Ancak bu konuda destek bekliyorum işin aslı. Bütün çalışmalarımı gösterebileceğim sergi, fuar ya da kapılarını bana açabilecek bir sanat galerisinin desteğine ihtiyacım var.
Evet, yani bir sponsor arıyorsunuz aynı zamanda yurt dışındaki rakiplerinizle de yarışabilmek adına.
Evet, evet, kesinlikle. O şekilde de tabii kendi imkanlarımla bir noktaya kadar ilerleyebiliyorum. Artık bir kademe atlamam gerekiyor. Ancak işte imkanlarım doğrultusunda ilerleyemiyorum işin kısası. Evet. Bu alanda da bir takım sponsor arayışları mevcut.
Evet. Şimdi siz kendiniz bu işi yaparak başladınız. Hiçbir eğitim evet. almadan. Şimdi evet. Acaba eğitim veriyor musunuz? Ya da tabii eğitim verebileceğiniz bir yer olmadığı dolayısıyla o küçücük evinizin balkonunda oluşturduğunuz evet. masada olmayacak tabii ki bu iş, değil mi? Gençlerin evet. ilgisi nasıl bu anlamda? Talep var mı eğitim vermeniz konusunda?
Şöyle izah edeyim. Bu konuda bir takım faaliyetler yürütme planlarım var. Ancak dediğim gibi bir atmosfer oluşmalı. Tabii ben başladığım zamanda bundan 1,5 yıl evvel ülkemizde yapan hiç kimseyi bulamadığım için çok pardon. Bir eğitim geçmiş fırsatı olsun. Mümkün değildi. Bu sebepten çok zor süreçlerden geçerek kendi başıma denemeler yaparak nasıl başlamalıyım, nasıl gitmeliyim, işte nerede kurşun kalem kırılıyor, hangi hatayı yapmamalıyım diyerek kendi kendime geliştirdim. Tabii bu alanda meraklı, sanatsever genç arkadaşlarıma, dostlarıma da eğitimler vermeyi planlıyorum. Bir takım workshop çalışmaları olabilir ya da bir sanat galerisinin bir atölyesinde belli başlı günler birkaç saat bir araya gelebiliriz arkadaşlarımızla. Yani eğitim konusunda tamamen şeffaf ve açığım. Hatta bir takım arkadaşlar ulaşıyorlar başlama niyetinde. Onların soruları oluyor. Onlara cevaplıyorum keyifli. Ben şahsen çok mutlu oluyorum.
Ne güzel. Umarız hayatın sesleri de size bu konuda bir vesile olur. Belki buradan da bizi dinleyen dinleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterler. İsterseniz sizlere ulaşabilecekleri bir adres varsa, örneğin sergilerine davet etmek isterler, fuarlarına davet evet. etmek isterler, atölye konusunda yardımcı olmak isterler ya da gençler eğitim amaçlı başvurmak isterler, bir adres verebilir miyiz onlara?
Tabii şu anda bir web sitesi kurulum aşamasındayım. nihatozcan.com olarak faaliyete geçecek kısa bir süre sonra. Ancak en çok şu an Instagram üzerinde faaliyet gösteriyorum. Nihat Özcan yazıldığında hemen ikinci sırada çıkıyor. Art of N diye bir sanat sayfam var. Aralarda evet. alt çizgiler var. Hı hı. Oradan arkadaşlarım ulaşabiliyorlar. Ayrıca mail adresimi verebilirim. nidehataytrabzon.ozcan@gmail.com
Evet. Tekrar edelim lütfen.
nidehataytrabzon.ozcan@gmail.com
adresinden de ulaşabilirler diyorsunuz. Çok teşekkür evet. ediyoruz Sayın Nihat Özcan. Çalışmalarınızda ben kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sanatsal alanda ülkemizi de en güzel şekilde temsil etmek üzere yurt dışında katılacağınız faaliyetleri de buradan duyurmak isteriz. Sağ olun, var olun. İnşallah. Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için.
Davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, kurşun kalem oyma sanatıyla uğraşan sanatçı Sayın Nihat Özcan, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Geceler, ne gündüzler gördüm. En vazgeçilmez yeminlerden döndüm. Görmedim senin gibi, sevmedim hiç kimseyi. Yapayalnızım şimdi, unuttum gülmeyi. sevdalar, ne ümitler gömdüm. Aşkı yalansız duygulardan öldüm. Görmedim senin gibi, sevmedim hiç kimseyi. Yapayalnızım şimdi, unuttum gülmeyi. Sen vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin. Çizsin çizsin gözlerinden. Sen çıldırmış şairlerin bitmeyen sıralarında bahsettiği birisi. Pencereler önünde çürürken o güzelim yılları, hayalin gözlerimin önünde bize ağlıyorum. Pencereler önünde çürürken o güzelim yılların, hayalin gözlerimin önünde bize ağlıyorum. Ne baharlar ne tutkular gördüm. Her yeni günde uykularda gülmedi senin gibi, kalmadı bende kimse. Yapayalnızım şimdi eski bir resimde. Sen vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin. Çizsin çizsin gözlerinden. Sen çıldırmış şairlerin bitmeyen mısralarında bahsettiği birisi. Pencereler önünde çürürken o güzelim yılların, hayalin gözlerimin önünde bize ağlıyorum. Pencereler önünde çürürken o güzelim yılların, hayalin gözlerimin önünde bize ağlıyorum.
Sözler ve düşler. Tülin Şen altını yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Bu nasıl bir duygu karmaşasıdır ya Rabbim? Bir hüzün doluyum, bir uçuyorum mutluluktan. Kah durgun suları hatırlatıyor görünüşüm, kah çağlayıp köpürüyorum büyük bir şelale gibi. Aynı anda hem kaçıp gitmek geçiyor içimden, hem cesaretim var yeniden başlamaya. Bütün bunları hissetmek için çok mu erken acaba? Yoksa çok mu geç vakit yeniden başlamaya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tek bildiğim onun geliyor olduğu. Yıllar sonra tam umudu kesmişken, alışmışken hatta yokluğuna. 20 yıl geçti aradan. Bizim kasabanın lisesinde son sınıf öğrencisiydim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordum gizli gizli. Gizli gizli çünkü okutamam ben seni bilmediğim şehirlerde demişti babam. Annem de arka çıkmamıştı bana. Hem nasıl güç yetiştiririz kızım seni okutmaya? 5 boğaz anca doyuyoruz babanın kazandığıyla deyip çıkmıştı işin içinden. Oysa ben öğretmen olmak istiyordum. Tıpkı onun gibi. İlk ataması bizim liseye yapılan ve 2 yıldır da edebiyat derslerimize giren genç bir edebiyat öğretmeniydi o zamanlar. Şiire olan ama asıl boyutlarını kimselere de sezdirmemeye çalıştığım ilgimi fark etmişti. Önceleri genç bir edebiyat öğretmeninin şiirsever öğrencisini yüreklendirme çabası olarak başladı görüşmelerimiz. Şiir kitapları veriyordu bana. Sadece şiir okuru olsan bile iyi şiiri ancak böyle okuya okuya ayırt edebilirsin diyordu bana. Herkes şair olmak zorunda değildi ama iyi bir okur olabilirdi ona göre. Oysa benim de yazmaya cüret ettiğim ama ona okutmaya cesaret edemediğim şiirlerim vardı kendimce. Bazen bir şiirin bir dizesini çok beğenip harika bir şiir dediğimde kızardı bana. Çok güzel bir dize diyebilirdim ama bu beğeniyi şiire yansıtabilmem için bütünü olmasa bile birçok dizesinin güzel kavramını desteklemesi gerekirdi. Sanat alanında ilerlemenin ancak ve ancak kaliteli sanat ürünleriyle sağlanabileceğini, bunun için de sanatseverlerin ince eleyip sık dokuması gerektiğini, öyle her sunulana alkış tutmanın yozlaşmadan başka bir katkı sağlayamayacağını anlatırdı uzun uzun. Hayranlıkla dinlerdim onu. Sadece dinlemekle yetinmez, her kelimesini önce aklıma yazar, sonra da uygulamaya çalışırdım. Zamanla sadece şiire değil, birbirimize yönelik duygularla dağıtmaya başladı kalplerimiz. Bu konuda tek söz söylemeden üstelik. Derken ben son sınıfa geçtim, onunsa bir başka şehire çıktı tayini. Hiçbir şey söylemeden gitti. Zaten lise son sınıfa geçmiş öğrencisine ne söyleyebilirdi ki? Yakışık almazdı. Böyle düşünmüştü besbelli. İşte o zaman karar verdim üniversiteye gidip öğretmen olmaya. Kendimce hayaller kurardım. Benim de öğretmen olduğum ve hayatın ikimizi aynı lisede iki meslektaş olarak karşılaştıracağına dair. Gençlik işte. Aradan geçen 20 yılda o neler yaptı bilmiyorum ama ben gizli gizli hazırlandığım üniversite sınavına giremedim. Babamın kuzeninin oğluyla evlendirildim. Şimdi biri üniversite sınavlarına hazırlanan, diğeri lise 1. sınıfa başlayacak 2 çocuk doğurdu. 4 yıl önce de boşandım. Şiir okumayı bırakmadım ama 20 yıl aranın ardından ilk kez dün hala bu küçük kasabanın tek ve kızımın okuduğu lisesinin yeni müdürü olarak geleceğini tesadüfen öğrendikten sonra şiir yazdım. Yine ona. Ve dedim ki, bekleyiş. Dilimde söylenmemiş heceler var, anlıyor musun? Anlıyor musun sözlerini yüreğimi? Adını söylüyorum adımı sorduklarında. Cümlelerim hep yarım, sen yoksun ya. Sil baştan yazıyorum bekleyişin öyküsünü. Dönüp dönüp okuyorum sevmenin sözlüğünü. Suskunluğum neler söyler, duyuyor musun? Duyuyor musun yüreğimin gel diyen sesini? Şarkı şarkı fal açıyorum sana dair. Türkü türkü ezberliyorum seni. Kapımın zili bile başka çalıyor sen gelince. Çığlık çığlık susuyorum kimse duymasın diye. Kapım sana açılmayı bekliyor, biliyor musun? Biliyor musun ardında seni nasıl beklediğimi? Özlem rengi açıyor saksılarımda çiçekler. Sesin demleniyor çaydanlıkta çay yerine. Tenceremde pişen aş senin sevgin. Seni yaşıyor, seni yaşatıyor her köşesi bu evin. Bu kez an gelip cesaret edebilecek miyim okutmaya bilmiyorum. Bildiğim yıllar sonra ona yeniden hoş geldin demek için sabırsızlanıyorum.
Bugün
vaktimiz varken. ve hoşça kalın deme vakti artık sevgili dinleyenlerimiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Hayatın Sesleri ekibi olarak Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar. Yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Toruk. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Kullan boya, şuraya dayanıp duracağım.
Buradan da çok büyük olur.